Ayrım 8.
Bu Namhani Gudea'dan sonra Lagash'ı yöneten son vali olmuş. Ama Gutilerle birleşerek Sumerliliğe karşı çıkmış. Urun sınırını eski haline getirdi. Uzunluk ve ağırlık ölçülerini namuslu ve değişmez yaptı. Öksüzü yetimi zengine ezdirmedi. Dulu güçlünün eline bırakmadı. Yoksulu zenginin eline düşürmedi. Birkaç tane de kanun maddelerinden yazayım size. Eğer bir adam bir adamı büyücülük yapıyor diye suçlarsa, büyücü nehir tanrısının adaletine bırakılacak, nehre atılacak. Eğer nehir tanrısı onu temize çıkarır, öldürmezse, suçu atan adam ona 3 gin gümüş ödeyecek. Eğer bir adamın karısı için birisi başka adamla yatıyor derse, kadın nehre atılacak. Eğer nehir tanrısı onu temize çıkarırsa, suçu atan kadına 1/3 mana gümüş verecek. Eğer bir adam kendi düzeyinde bir adamın ayağını silahla kırarsa, 10 gin gümüş ödeyecek. Eğer bir kimsenin kölesi evin hanımı gibi davranıp beye veya hanıma küfrederse, onun ağzı 1 ölçü tuzla ovulacak. Eğer bir adam bir adamın kölesinin kızlığını düşmanlık olsun diye bozarsa, sahibine 5 gin ödeyecek. Bir adam kız olarak aldığı eşini boşarsa, 1 mana gümüş ödeyecek. Eğer dul olarak aldığı eşini boşarsa, 0.5 mana gümüş verecek. Eğer evlendiklerini kanıtlayacak bir sözleşme belgesi yoksa, adam kadına bir şey vermeyecektir. Gördüğünüz gibi, bundan hemen hemen 200 yıl önce evlenmelerin yazılı bir sözleşmeyle yasallaşması zorunluymuş. O günden beri de bu kural devam ediyor. Ama bir kadın, istediğim erkekle istediğim gibi yaşayacağım, ayrılma parası filan istemiyorum derse, ona kimse karışamaz. Bir de evliliklerde kadının kız olması ona bir üstünlük getiriyor. Şimdi de öyle. Kral Urnammu'nun en önemli işlerinden biri de Nippurumuz'da Yüce Enlil'in evinin yanına ziggurat, basamaklı kule yaptırmasıdır. Ayrıca 4. kez yıkılan Tanrıça Nillil'in tummalini onartmış. Zavallı Urnammu bir savaşta çanak gibi kırılıp ansızın ölüvermiş. Ailesi ve halkına çok acı gelmiş bu olay. Onu ünlü ölülere hediye edilecek kurbanlarla, gözyaşları ve göklere ulaşan ağıtlarla yeraltı dünyasına göndermişler. Fakat 7 gün geçtikten sonra yapısını tamamlayamadığı Ur şehri duvarının, temizliğini bitiremediği yeni sarayının, kucağında uzun süre sevemediği karısının, dizlerinde bol bol okşayamadığı çocuğunun ve sevgili halkının gözyaşları ve iniltileri onu çok rahatsız etmeye başlamış ve onlar kesilinceye kadar orada huzur bulamamış. Urnammu'nun yerine geçen oğlu Shulgi tam 48 yıl krallık yapıyor. 48 yıl kral olmak hiç de kolay değil. Shulgi kral olur olmaz her nedense Akat kralı Naram-Sin gibi kendisine 4 bucağın kralı unvanını vermiş ve tanrıyım demiş. O babasının zamanında başlayan askerlik teşkilatını genişletmiş, birçok yeri idaresi altına almış, bütün bunların üstüne gittikçe kaybolmaya yüz tutan Sümerliliği öldürmemek ve onu canlı tutabilmek için okullara, sanata ve müziğe çok önem vermiş ve onların tam koruyucusu olmuş. Okulların ve eğitimin önemini halkına anlatabilmek için olsa gerek, sarayda özel dersler alabileceği halde okula gidip bütün bilgileri öğrenmiş. Bakın bunu kendisi nasıl anlatmış. Gençliğimde okula gittim. Orada Sümer, Akat dillerini, yazı sanatını öğrendim. Hiçbir genç benim gibi kile yazamazdı. Çıkarmayı, toplamayı, aritmetiği, hesaplamayı tam sonuna kadar bitirip öğrendim. Tanrıça Nidaba, güzel Ninipgal tarafından bana bilgelik ve anlayışlılık verildi. Ben kimsenin yetişemeyeceği usta bir yazıcıyım. Çoğunlukla krallarımızın yazabilmediği söylenir. Bu ne kadar doğru bilemiyorum. Belki saraylarda devamlı yazıcılar olduğu için öğrenmemişler veya yazıcılara istediklerini yazdırdıkları için onları yazı bilmiyor zannediyoruz. Kralımız Shulgi'yi ve yaptığı işleri ben ne kadar anlatmaya çalışsam, kendisinin yazdığı şiirler kadar açıklayabileceğimi sanmıyorum. O nedenle bu şiirleri yazayım da siz onlara göre kendisini tanıyın daha iyi. Bazı yazıtlarda onun çok yakışıklı olduğunu okudum. Çok güzel ağzı, sevimli bir yüzü varmış. Krallık tahtına oturduğu zaman tacından ayağındaki sandallara kadar giydikleri krallığına tam olarak uyuyormuş. O şiirler yazıyor, bu şiirleri şarkı olarak çalgılarla çalıp söyleyebiliyormuş. Her çalgıyı çalabilirim fakat flüt çalmaktan hiç hoşlanmıyorum. Çünkü onun sesi bana hüzün veriyor, ölümü hatırlatıyor dediğini bir yerde okumuştum. Bana da öyle geliyor desem yalan olmaz doğrusu. Shulgi'nin kendisini tanıttığı şiirini bakalım nasıl bulacaksınız. Ben kral, ana karnından savaşçıyım. Ben Shulgi, doğduğumdan beri güçlü adamım. Ejderhadan doğan vahşi bakışlı bir aslanım. Dört bucağın kralıyım ben, karabaşlıların sürücüsü, çobanıyım ben. Tanrıça Ninsun'un doğurduğu benim, kutsal anın kalbinin seçtiği benim, Endil'in kutsadığı benim, Ninlil'in sevdiği Shulgi benim, Nintun'un hakiki sütle beslediği benim, Enki'nin bilgelikle donattığı benim, Nanna'nın güçlü kralı benim, Utun'un açık ağızlı aslanı benim, bütün yollara uyan prens gibi eşek benim, ana yolda kuyruğunu sallayan at benim, Sumuga'nın koşuya hazır saygın eşeği benim, Nidaba'nın bilgili yazıcısı benim, kahramanlığım gücüm gibi bilgelikle donatılmışım, bilgeliğin doğru sözüyle yaşarım, adaleti severim, kötülüğü sevmem, fena sözden nefret ederim. Ben Shulgi, güçlü kral, yüceyim ben, yüceyim. Kralımız insanların rahat yolculuk yapmaları için yollara ve dinlenme yerlerine ne denli önem verdiğini bir şiirinde şöyle anlatmış. Ben aslanlı ile sevinen güçlü bir adam olduğum için ülkemin patikalarını genişlettim, ana yollarını düzelttim. Yolculuğu güvenli kıldım, oraya büyük ev yaptım. Onların etrafını bahçeyle süsledim, dinlenme yerleri yaptırdım. Cana yakın halkımı yerleştirdim oraya, yukarıdan aşağıdan gelenler günün serinliğinde kendilerine gelebilirler. Geceleri ana yolda giden yolcular, bayındır bir şehirdeki gibi sığınacak yer bulurlar orada. Başka bir şiirinde kralımız ne denli bir koşucu olduğunu anlatacak size. Adım uzak günlere ulaşsın, ağızlardan düşmesin. Ülkemin her yerinde övüleyim diye ben koşucu gücümü topladım, Nippur'dan Ur'a yöneldim. Arayı bir çift saatmiş gibi aşmaya karar verdim. Gücü bitmemiş bir aslan gibi şahlandım. Bir kuşak sardım belime, kollarımı yılandan kaçan bir kumru gibi açtım. Gözlerini dağa kaldırmış Anzu kuşu gibi dizlerimi açtım. Kurduğum şehirlerin halkı etrafıma toplandılar. Karabaşlı halkım sayısız koyun gibi şaştılar bana. Utu yüzünü evine çevirmeden 15 çift saatlik yolculuğu bitirdim. Sag Ursak rahibim şaşkınlıkla bana baktı. Bir günde Eşeş bayramını Ur ve Nippur'da kutladım. Bir günde birbirinden o kadar uzak iki kente nasıl gitmiş kralımız pek aklım almıyor fakat gitmiş işte. Bir de bizim şairlerimizin onu tanıtan şiirleri var ama korkmayın ben onları yazmayacağım. Yalnız şimdi aklıma geldi onu eklemeden geçemeyeceğim. Kralımız savaşı sevmediğini, ülkemizi barış içinde yaşattığını da şu dizelerle belirtmiş. Yaptıklarımın yazıldığı günlerde ozanlar benim tarafımdan ne bir şehir yıkıldığını, ne şehir duvarlarının delindiğini, çelimsiz bir kamış gibi herhangi bir ülkenin yerle bir edildiğini yazmayacaklar. Kralımız böyle yazmış ama yine de baş kaldıran milletlerle, Sümer'e saldıran devletlerle savaşarak onları yönetimi altına almış. Hatta onlar Sümer şehirlerine ne gibi bir kötülük yapmışlarsa o da aynısını yapmış. Birçoğunu yağma ederek aldıkları ile ülkemizi zenginleştirmiş. Bu nedenle olacak, onun zamanında ülkemiz bolluk ve rahatlık içindeymiş. Yazıldığına göre bütün Sümer gece gündüz şarkılar ve danslarla eğlenirmiş. Babası gibi o da ülkede adaleti doğruluğu sürdürmüş. Güçlü güçsüzü ezememiş. Anne oğluna iyi sözler, oğul babasına doğruyu söylemiş. Ne güzel bir yaşanmış değil mi? Bakın yine tablet doldu. Yazmak istediğim daha pek çok konu var. Fakat sizleri bizim öykülerimizle daha fazla yormak istemiyorum. Yalnız son olarak yaşadığım yıllarda siyasal yaşamımızda gördüğümüz, geçirdiğimiz olayları da yazmayı istiyorum. Bunu yapabilmem için son zamanlarda bozulan sağlığımı düzeltmesi için Tanrı Yingisida'ya dua ediyorum. Ludungirra'nın yaşam öyküsü Tablet 12. Arkadaşım Şeştada'nın erkekliğini yitirmesi. Bir gün yakın arkadaşlarımdan Şeştada büyük bir üzüntüyle ve biraz da çekingen bir hal ile bana gelmişti. Onu öyle bir durumda hiç görmediğim için, ne oldu sana? Durumunu hiç iyi görmüyorum, hasta mısın? Yoksa seni üzecek bir şey mi oldu diye birbiri ardınca soruları sıralamıştım. O onlara yanıt vereceği yerde ezilip büzülüyor, bir türlü ağzını açamıyordu. Sabrım tükenmiş olarak, Tanrılarımız adına ne olduğunu söyle, meraktan çatlayacağım demiştim. Nihayet dudakları oynayarak, sanki etraftan biri duyacakmış gibi gayet hafif sesle, Ludungirra, büyük bir derdim var. Önce bunun için benimle alay etmeyeceğine, sonra da bunu kimseye anlatmayacağına yemin ederek söz vereceksin, dedi. Merakım daha da artmıştı. Peki, peki. Kralımız ve tanrılarımız adına yemin ederim ki ne seninle alay edeceğim ne de kimseye söyleyeceğim diye onu inandırmaya çalıştım. O hala söyleyip söylememekte karar vermemiş gibiydi. Sonunda baktı ki olmayacak, söze başladı. Epeyce bir zaman önce bir rüya görmüştüm. Bu rüyada her tarafından parlak ışıklar saçan genç bir adam yanımdan yürüyerek geçti, başucumda durdu. Elinde kayık küreği gibi uzun bir tahta tutuyor, bana fena fena bakarak bir şeyler söylüyordu. Bunları anlayamıyordum ama iyi sözler olmadığına kuşkum yoktu. Etrafa saçtığı parlaklıktan gözlerim adeta görmüyordu. Büyük bir heyecan ve korkuyla uyanmış, bütün geceyi uykusuz geçirmiştim. İşte o geceden beri erkekliğimi yitirdim. Onun eliyle beni fena bir hastalık yakaladığına kuşkum yok. Bu hastalık insanlarda görülmeyen bir hastalık olmalı. Bir büyücüye gidip sordum. Bir takım boş laflarla ona yarayacak bitkinin ne dağlarda ne kırlarda yetiştiğini söyledi. O kadar üzülüyorum ki geceleri uyuyamıyor, gündüzleri bir şey yiyemiyorum. Her hastalığa çare bulan sevgili tanrıçamız Bao'ya dualarla durumu açıkladım. Kendisini annem olarak, özel tanrım olarak kabul ettiğimi, benim için ondan yardım isteyecek hiçbir tanrıyı araya koymadığını söyledim. Uykusuz geçirdiğim gecelerdeki iniltilerimi duyup derdime bir çare bulması için yakardım. Ona, kartaldan kaçan bir kuş gibiyim, canımı kurtarmak istiyorum. Ölümden senin kucağına sığınıyorum, ölüm elinden beni koru. Ben bir genç adamım, ölümüm için bir ağıt söylüyorum. Yaşamım benden uzaklaşıyor. Bir ineğin buzağısını koruduğu gibi beni koru. Beni doğuran annem gibi bana acı, dedim. Ama bugüne kadar iyileşemedim. Onun için herkesten sakladığım, hatta karıma bile söyleyemediğim bu derdimi, belki bana bir akıl verirsin veya beni herhangi bir şekilde rahatlatırsın umudu ile en yakın ve güvendiğim bir arkadaşım olarak sana söylemeye karar verdim. Hakikaten durumu hiç iyi değildi. Morali son derece bozuk, kendini ölümün elinde görüyordu. Onu teselli için, aman Şeşta da bu kadar üzülmene gerek yok, her derde bir çare bulunacağına kuşkum yok, derken bir taraftan da ona nasıl yardım edebilirim diye düşünüyordum. Birden, neden gidip bir rahibe sormuyoruz diye aklıma geldi. Ona, haydi sevgili tanrıçamız İnanla'nın tapınağına gidip, orada tanıdığım rahit Aakalla'ya danışalım. O sana bir yol gösterir veya bir çare bulur zannediyorum, dedim ve kolundan tuttuğum gibi götürmek için çekiştirmeye başladım. Yolda arkadaşım biraz rahatlamış görünüyordu. Koca tapınaktaki kalabalık arasında rahip Aakalla'yı bulmak kolay olmamıştı. Onu çoktan beri ne görmüş ne de aramıştım. Baktım bir hayli değişmiş, bir de sakal bırakmış, neredeyse tanıyamayacaktım. "Hayrola, nerelerdeydin? Seni başka şehirlere gittin zannetmiştim," dedi. Ben de "bir yere gitmedim ama çok işim oluyor, pek vakit bulamıyorum," yanıtını verdim ve arkadaşımı tanıştırarak durumunu anlattım. Ben anlatırken Şeşta da sanki bir suç işlemiş gibi başını eğmiş önüne bakıyordu. Aakalla "gelin bakalım" diye bizi tapınağın kitaplığına götürdü. Biz oturunca kendisi raflardaki etiketlere, üzerlerindeki tabletlere bakmaya başladı. Epeyce bir süre sonra elinde çok büyük bir tabletle yanımıza geldi ve onu göstererek "bunda sizin hastalığınız gibi cinsel hastalıkların türleri ve onların iyi olması için neler yapılması gerektiği yazılı. Sizin anlayacağınız bu bir tür katalog," dedi ve "hastalığın nasıl iyi olabileceği bundan öğrenilebilir. Yalnız bu durumun hangi ayda başladığını bana söyle," diye konuşmasını sürdürdü. Şeşta da hemen "Nisan ayında," yanıtını bastı. Aakalla tableti bir süre inceledikten sonra "işte bu kısım ona iyi gelecek birkaç yöntemi kapsıyor. Onların hepsini size okuyacağım, hangisinin iyi geleceğini ancak denemekle anlayabilirsiniz," dedi. Tableti yavaş yavaş okumaya başladı. "Eğer bir adamın erkekliği Nisan ayında yok olursa bir erkek keklik tutulup boğulacak. Tüyleri yolunduktan sonra iyice dövülerek yasıltılacak, tuzlanıp kurutulacak ve sonra dağların dadanu otu ile birlikte dövülerek bira içine karıştırılıp içilecek. Bu iyi gelmezse çiftleşmeye hazır bir keklik boğulup kurutulacak, dövülecek, suya konulup damda bir gece bırakıldıktan sonra o su içilecek. Bu da olmazsa bir erkek kekliğin kafası koparılarak kanlı suya akıtılacak, kanlı su gece damda bırakıldıktan sonra sabahleyin güneş doğunca içilecek. Ayrıca kekliğin kalbi de yutulacak. Bir de şu var, dikdikku kuşu yolunup dağ bitkisi ve tuzla sıvanıp kurutulacak. Dövüp kavrulmuş arpa unu ile karıştırılıp bira ile içilecek. Bunlardan biri hazırlandıktan sonra bir harp teli ele alınarak üzerine rüzgar essin, ağaçlar sallansın, bulutlar toplansın, nem düşsün, benim gücüm çağlayan olsun, erkeklik organım bir harp teli gibi gerilsin sözleri okunarak üç düğüm atıp sağ ve sol ele bağlanacak. Aakalla tablete biraz daha göz gezdirdikten sonra "bir tane daha varmış, onu da okuyayım," diyerek başladı. "Manyetik demir filizi dövülerek toz haline getirilecek. Puru yağında karıştırıldıktan sonra aşağıdaki büyü üzerine 7 kez okunup göbeğine sürülecek. Heyecanlan, heyecanlan, dikil, dikil. Bir geyik gibi coş, bir boğa gibi dikil. Bir aslanı seninle birlikte dikilt. Bir yılanı seninle birlikte dikilt. Hissiz olanı hislendir. Bunlardan birinin iyi geleceğine eminim," dedi Aakalla. Arkadaşım oldukça keyiflenmişti. Konuşmalarından bunların iyi geleceğine inanmış olduğu anlaşılıyordu. "Sen buna inandıktan sonra tanrılarımız da sana yardım edecektir," diye teselli ettim onu. "Biliyorsunuz ben öğrenmeye çok meraklıyımdır. Aakalla'ya bize okuduğun tablette daha ne gibi hastalıklar yazılı, bu hastalıkların hepsine verilen bir ad var mı?" diye soru vermiştim. O da "bunlara şaziga denir. Anlamı cinsel gücün yitirilmesidir. Bunlar arasında hiç cinsel ilişki yapamamak, kendi karısına karşı bir his duymamak veya bir kadının sevdiği bir erkekle birleşmesini sağlamak amacı ile yapılacak ilaçlar, dualar ve bazı yöntemler yazılı. Eğer istersen bir gün ayrıca gelir incelersin," dedi. Kendisine teşekkür edip ayrıldık. O günden sonra uzunca bir süre Şeştada'yı görmemiştim. İlk karşılaşmamızda büyük bir neşe ve sevinçle koşup "sana ne kadar teşekkür etsem azdır," diyerek ellerime sarıldı. Her şeyin yolunda gittiği anlaşılıyordu. Ben de bir arkadaşa yardım etmenin mutluluğunu tatmıştım böylece. Ne tatlı anılar, ne tatlı günlerdi onlar. Ludingira'nın yaşam öyküsü, tablet 13. Bizim mahalle. Nippur'umuzu anlatırken benim de oturduğum bir bilginler mahallesi bulunduğundan söz etmiştim. Bütün okumuşlar, bilginler yüzyıllardan beri buraya toplanmış, bu mahallede çocukları olmuş, bu mahallede ölüp birçoğu bu mahallede gömülmüştür. Buraya daha yaklaşırken değişik bir havayla karşılaşırsınız. Her yerine bilginin adeta kokusu sinmiş, yüceliği gözle görülecek kadar ortalığı sarmıştır. Buranın evleri de bir başkadır, sokakları da. Her taraf tertemiz ve bakımlıdır. Yollarda bir tapınağa, bir saraya gidermiş gibi saygıyla yürünür. Çocuklar bir büyük ile karşılaşınca ona bütün terbiye ve nezaketleriyle yol verir, öne geçmez, büyüklerin arkasından yürümeye özen gösterirler. Sokaklarda bağırıp çağırma, kavga sesi duymazsınız hiç. Oturanlar derin bir sessizlik içinde kendi işleri, yazıları, çizileriyle uğraşırlar. Bizim halkımızın en büyük özelliklerinden biri de bilginleri, okumuşları bir kral kadar saymaları, onlara önem vermeleridir. Bu nedenle şehir yöneticileri de bu mahallenin sularına, temizliğine, düzenine ayrı bir özen gösterir. Evler tek veya iki katlıdır. Hemen hepsinin içinde çeşitli ağaçları olan bahçeleri vardır. Bu bahçelerin en önemli meyvesi hurma. Başlıca yiyeceklerimizden biri sayılır. Bildiğiniz gibi ülkemizin havası çok sıcak, yağmuru azdır. Bu yüzden bahçelerdeki bitkiler ve ev halkı için gerekli sular nehirlerden ve kanallardan kil künklerle gelir. Bunların bakımından şehir başkanı sorumludur. Hemen her evde şırıl şırıl akan sular hem su gereksinimimizi karşılar hem de evlere serinlik verir. Bu mahallede oturan şairler, öğretmenler, yazarlar, hekimler gibi aydın kimseler birbirlerini tanır, arkadaşlık ederler. Mahallemizin ayrı bir bölümü rahibelere aittir. Genellikle rahibeler tapınakta yaşarlar. Burada oturanlar en yüksek düzeyde olan baş rahibelerdir. Mahallemizde bir de oturup bira içilen, içerken sohbet edilen bira evi vardır. Burası yüzyıllardan beri anadan kızına geçerek süre gelmiştir. Bizde bira evlerini kadınlar yönetir. Kadın erkek herkese açıktır orası. Yalnız yüksek düzeydeki rahibeler giremez. Onlar ne bira evi açabilir ne de orada bira içebilir. Şehrin içinden başka iskelelere yakın yerlerde de bira evleri bulunur. İskelede olanlara gemiciler gelir. Biralarını içerken yorgunluklarını, susuzluklarını giderir, başka kentlerden gelen arkadaşları ile konuşur, oralardan bilgiler alırlar. Bazen bunların arasına haydutlar, uygunsuzlar da karışabilir. Sahibi kadının bunları hemen şehrin üst yöneticilerine veya saraya bildirmesi gereklidir. Eğer kadın onları bildiği halde yakalatmazsa ölüm cezasına çarptırılır. Bizde bira susuzluğumuzu giderecek başlıca içkidir. Bu nedenle ülkemizde biracılık önemli bir ticaret kaynağıdır.